Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize birkaç haftadır tasavvufi ıslahlara başlamıştık. Tasavvufi ıslahlardan bahsediyorlar. Makam kelimesine gelmiştik. Tasavvufta makam nedir? Tasavvufi ıslah olarak makam nedir? Hocamız oradan devam ediyordu. Muhterem hocam, dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani tasavvufta makam nedir? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, bu makam, bir de mukam kelimesi var.
Evet.
Mukam. Yani müdhal, idhal, muhreç, ihraç manasına gelen bir kimsenin bir makamı kazanması, o makama oturması.
Evet.
Ancak Allah-u Teala'nın o kimseyi o makamda ikamet ettirdiğini o kimsenin görmesi suretiyle mümkün olur. Böylece o kimse işini sağlam temeller üzerine bina etmiş sayılır.
Evet.
Yani Allah-u Teala nasip ederse makama yerleşirsiniz. Etmediyse yerleşemezsiniz. Onu söylüyorum. Bu müdhal ve muhraç diye az önce söylemiştim ya.
Evet.
İmam Kuşeyri ifadesi bu. Kullandığım ifade. Ve Rabbi edhilni mudhali sıdkın. Girişten bahsediyor. Ama sıdk ile veyahut da sağlam bir giriş.
Evet.
Makama. Ondan sonra Rabbi edhilni mudhali sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın. Çıkartık yerinde beni sağlam ve sıdk ile çıkar diyor. Bak, dikkat evet. edin. Girmek ve çıkmak. Girme olayı ve çıkma olayı. Girme ve çıkma olayı bize makamdaki tekamülü gösteriyor. Makamın içinde bizim doğuşumuzu,
evet.
döllenişimizi, oluşumumuzu, oluşumumuzun tekamül etmesini, tekamülümüzün zirveye çıktıktan sonra artık olgunlaşan meyve, sen koparmasan da kendiliğinden düşer.
Kendiliğinden düşür, evet.
Artık orada fani olursun, mevüt ve ölüm meydana gelir. Ondan sonra yeni meyveler açmak üzere yeni bir bahar mevsimine şecere, ağaç bekler ve çiçeklerle beraber, Mevlana'nın Divan-ı Kebir'indeki çiçekleriyle beraber yeni bir bahara doğar. O bahar çiçeklerden de yeni meyveler meydana gelecektir. Yani bu, efendime söyleyeyim, algoritm,
evet.
değişme sabit ritim, Allah merkezde, değişkenler çevrede. Bu bir algoritmadır. Allah-u Teala bunu bütün kainatta kullanmıştır, algoritmi. İllallah sabitin etrafında la ilahe dönecek. Biz ilaheyi etrafında Allah'ı döndürüyoruz. Nefsimiz Allah olmuş, Allah'ı da onun etrafında döndürüyoruz. Allah nefsimize göre şekilleniyor. Halbuki bizim çevremiz, nefsimiz, merkez olan Allah'a göre şekillenmesi, yani İslam olması lazım, Allah'a teslim olması lazım. Bu devirde bu algoritm bozulmuştur. Kainata yaratılış, la ilahe illallah tevhidine aykırı bir yaşayış düzenimiz var bizim. Ne zaman tevhide ulaşacak hareketlerimiz, düşüncemiz, kalbi sızışımız, nefsimizin arzuları ve şehvetleri, yaptığımız konuşmalar, kaviller, kelamlar ne zaman la ilahe illallah diyecek? Men gâle la ilahe illallah tekale cennet. Tamam, hadis bu. Düşüncen la ilahe illallah diyor mu? La ilahe illallah da algoritm Allah sabitinin etrafında ilahe nefsi dönecek. O Allah'a göre nefsimiz şekillenecek. Evet. Ortadaki sabit. Ve bu şekilde bir tamamlanma olduktan sonra oradan çıkacağız. Bir başka makama gideceğiz. Orada da başka yapılanma var. O yapılanmada Allah'ın nasip ettiği kadarıyla oluyor. Allah ne kadar verdiyse o kadarıyla oluyor. Allah'ın bize doğuştan verdiği arke denilen, ayin denilen, on meleke denilen, kabiliyet denilen, potansiyel denilen yapı neyse, testimizi ne kadar büyük yarattıysa o testi kadar su alabiliriz. Kimisine Allah küp vermiş.
Evet.
Kimi vagon vermiş, kimine büyük barajlar vermiş.
Kimine bardak.
Kimisine bardak vermiş. Kimisine damlalık vermiş, kimisine de.
Evet.
Biz acaba hangisindeyiz? Ona bir itirazımız yok. Kim yerde biz bazı makamlara damlalık gözüküyoruz. Bazı makamlara çıkıyoruz. Orada kendimizi efendim söyleyeyim bir vagon gibi büyük görüyoruz. Bazı yerlerimiz var. Bazı makamlar orada baraj gibi görüyoruz. Bazı makamlar var kainat gibi gözüküyor. Bazı makamlar var hiç anlamıyoruz. Kainatın da ötesinde. Her makamda aynı cesamette değiliz. Evet. Aynı potansiyelde değiliz. Beni Allah sabırda %62 yarattı. %60 olamam. Ama merhametli Allah beni %97 yarattı. Baktık aynı değil yani. Acaba cesarette ne kadar yarattı? Cesarette de %41 yarattı. Potansiyel öyle vermiş Allah. %41'e tamamlanınca cesarette kemale ermiş oluyorum. Sen de %84 cesaretin var. Benden iki misli. Sen cesur değilsin. Niye? Allah seni %91 yarattı. Sen daha %84'desin. Açığın var. %7 açık var.
Tamamlamak lazım.
Sen daha tamamlanmadın. Ben %41'in tamamladım. %84 de sen benden üstün değilsin. Ben senden üstünüm. Ama %91'i sen tamamlayınca kendi arkeni, kendi aynını, kabiliyetini, potansiyelini kinetize edip gerçekleştirdiğin zaman tamamladıktan sonra sen benden üstün oluyorsun. Nihai üstünlük de Allah'ın takdiriyle.
Tabii.
Ama oraya ulaşmak bizim kesbimizle. Biz o kesbi göstermezsek Allah-u Teala o potansiyellerimize bizi ulaştırıp kinetize etme, gerçekleştirme, realize etme imkanı sağlaması söz konusu değildir. Allah-u Teala önce kulum diyor. Bana bir karış yaklaş, ben sana bir kucak yaklaşacağım diyor. Bana sen yürüyerek gel,
ben sana koşarak
gel. Bir adım gel, ben sana 10 adım geleyim diyor.
Evet.
Sen bana yürüyerek gel, ben sana koşarak geleyim. Sen bir davranış sergile, ciddiyet ve irade göster. Ben sana, senin bana yaklaşmaktaki gösterdiğin iradenin 10 misliyle sana cevap vereceğim diyor. 10 misliyle.
Evet.
Cuma namazını kıldıktan sonra bir Kur'an kursuna yardım. Yanımda da işte Abdullah Efendi vardı. Abdullah Efendi ya yardım edeyim dedi. Cüzdanını açtı. Böyle 20 lirayı çıkarttı. Verecek. O 20 lirayı çekerken ikinci bir 20 lira var. Onu da çekti dışarı. Çıkmadı ama onu da çekti öbür 20 lirayı. 20'ye attı. Ya bu 20 lira dedi. Bu 20'yi cüzdanından dışarı çekti dedi. Bunu da atayım dedi. Çekerken bir de baktı. Onun içinde bir 10 lira daha varmış. Hadi sen de gel dedi. Bak 20 verirken 50'ye çıkarttı.
Cömert ya.
Potansiyellerin gelişmesinin güzel bir örneği bu.
Evet.
Her konuda böyle. Her konuda böyle. Tabii bazı potansiyellerimiz çok kapalı. Açılmayı bekleyen potansiyeller var. Açılmış potansiyeller var. Gelişmiş potansiyeller var. Kemalatın zirvesinde potansiyellerimiz var. Ama her biri ayrı ayrı efendime söyleyeyim alanlarda. Kimi kanaat alanında, kimi sabır alanında, kimi cömertlik alanında, kimi cesaret alanında, kimisi merhamet alanında, kimi af ve bağış alanında. 99 tane isim, 99 tane sıfat değil mi?
Tabii.
Acaba hangisinde ne kadarız? Ve ne kadar olmamız lazım? Bu açılımlar nasıl? Ve hepsini açmayı sağlayan aşktır. Ve aşkın olduğu yerde acı çekmek vardır. Acıları sevdiğin, yani senin aşkın beraber acı çekmek varsa o aşk sahih aşktır. Aşk ile beraber acı çekmek yoksa senin o aşkın sahih olmayan bir aşktır. Yani mecazi aşktır, metaforik aşktır, mutlak absolü lao değildir. Mutlak aşk değildir. Acı ve aşk ikisi aynı anda beraber bir arada olacak. Onun için aşk arttıkça çile artar. Delilimiz şu hadis-i şeriftir. Eşeddül belâi alel enbiya, sümmel evliya, sümmes salihin, sümme fe sümme. Belanın, acının en şiddetlisini peygamberlere çektirir Allah. Ondan sonra evliyalara çektirir. Çünkü en büyük aşkı peygamberlere sahip değil mi?
Evet.
En büyük aşk. Ona iza ve cefanın en şiddetlisi onlara gelir. Ben aşıkım deyip de başı beladan, sıkıntıdan, cefadan, dertten uzak kalan insanın aşkı sahih bir aşk değildir.
Evet.
Aşk belayı cezbeder. Bunu çok ince düşünmek lazım. Hem aşk çıkayım diyorsun hem de böyle rahat, comfort comfortable bir hayat, dolce vita, tatlı bir hayat yaşayayım diyorsun. Böyle bir şey olmaz.
Rıza makamı da belalardan zevk duymaktır diyor.
Belalardan yok. Beladan zevk duymak.
Evet, rıza makamı da.
Bela çünkü derdim bana derman imiş diyor.
Tamam.
Hacı Bayram Veli. Derdim içinde buldum ne bulduysam diyor Niyazi Mısri.
Evet. Evet muhterem hocam.
Biz tabii haram lokma yediğimiz için
bunlar...
dertlerimizle hesaplaşamıyoruz.
Tabii.
Dertlerimizi taşıyamıyoruz.
Kuşatamıyoruz.
Altında eziliyoruz.
Kuşatamıyoruz ya.
Yani kendi talebelerimden örnek veriyorum. Hayatın altında ezilmiş. Elimi uzatıyorum. Tut elimden seni ayağa kaldıracağım diyorum. Hocam diyor. Ya ben Allah bana kilidimi Allah açar benim diyor. Benim kilidimi Allah açacak diyor. Ya sen Allah'ı göremedin. Allah'ı bulamadın. Ulaşamadın. Onun için kilidin açık değil, kapalı. Ve kesin yorulmaya devam ediyorsun.
Kendi açma imkanı da yok ya.
Sana söylüyoruz. Bak bir adres var. Bir Mürşid-i Kamil var. Mürşid-i Kamil'in gösterdiği yola seni iletmeye çalışıyorum. Uzat seni. Elini uzat. Seni o ele götüreceğim. O el peygamberin eline götürecek. Peygamber de Allah'ın eline. İnnellezine yubayna innema yubayunallah. Resulullah'a biat değil. Allah'a biatı götürüyorum.
Evet.
Ama sen dıştan anlayamıyorsun bunu. Tartamıyorsun. Yok diyor. Ben Allah'ın elini tutacağım. Ama tutacak kabiliyet yok ki sende. Kabiliyetini açmak lazım. Seni götürebilmek lazım. Tutmak lazım. Yok diyor. Kendin bilirsin.
Evet.
Yani mürşid-i kamiller Allah değildir. Ama Allah'a açılan kapılardır. Dolayısıyla sen o kapıları kapatırsan Allah'a giden yol da kapalı demektir. İlla ki Mevlam bypass yapa.
Evet.
Kestirme yol. Olur mu? Olur.
Evet, makam kelimesine devam edersek hocam. Buyurun.
Şimdi Üstad Ebu Ali Dekkak şöyle buyuruyor. Diyordu Vasıti, Ebu Bekir Vasıti Nişabur şehrine geldi. Ebu Osman El-Hiri Hazretlerinin müritlerine dedi ki, ey kardeşler, şeyhiniz Ebu Osman size neyi emrederdi? Yani en çok yapışın dediği neydi? Onlar da Allah'ın taatine ve Allah'ın ibadetine, yani emir ve nehirlere tam boyun eğmek ve namaz, oruç ve zikir, bunlara da sımsıkı bir şekilde sarılmayı emretti. Yani Allah'la Allah arasındaki münasebetler ve Allah'la kul ile Allah arasındaki münasebetleri sağlamlaştırmak, kullarla kul arasındaki münasebeti de Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlamak bize bunu öğretti.
Evet.
Allah hakkı, kul hakkı. Bunlara dikkat edin dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir Vasıti dedi ki, şeyhiniz böyle söylemiş ama keşke amele, pratiğe sıkı bir şekilde sarılın. Fakat bu ameli, bu dini, İslam'ı yaşamayı ve tatbik ettireni Allah'ı görerek yaptığınız amelleri görmez hale geliniz dese daha da iyi olurdu. Yani ben itaat ediyorum, ibadet ediyorum deyip kendi üzerine alma. Bunu yapma fırsatı, gücü, aşkını, şevkini bana Allah verdi. İbadeti Allah-u Teala verdiği şevkle ben yaptım noktasına gelseydiniz diyor. Kendinizi kaldırsaydınız diyor. Amelinizi görmez hale gelseydiniz. Yapmadım,
yaptırıldım.
Moduna girseydiniz diyor. Evet. Allah lütfetti, yaptık.
O da bir incelik.
Allah lütfetti, verdik. Allah lütfetti, namazımızı kıldık. Yani ben, bana kalırsam ben namaz kılan bir insan değilim. Allah'ın lütfuyla, bana vermesiyle, nasip etmesiyle, yani kendi amelinizi görmek suretiyle bir tür benperest, bir tür ibadette egoizm noktasında takılmış kalmışsınız demek istiyor.
Evet.
Yaptığınız amellerden kaybolunuz. Yani amelleri ve amellerdeki kusurları değil de Sadece bu amellerin vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi de yarattı. Yaptığınız amelleri, yaptığınız işleri de yarattı.
Evet.
İşte keşke bunu görseydiniz. Amelleri yaratan Allah'ı düşünseydiniz. Ve bu şekilde yaptığınız amelleri bir kenara bakıp amellerin sahibinde gayb olsaydınız.
Amellerin sahibinde, evet.
Amellerden kaybolup amelleri nasip edende kaybolmak.
Kaybolsaydınız.
Ebu Bekir Vasiti bu müritleri kendini beğenmişlik ve gurura kapılma halinden korumak maksadı ile bu sözü söylemiştir. Yoksa amelin kusurlu olması mühim değil. Manasını kastetmek veya herhangi bir edebin ihlal edilmesini caiz görmek için bu sözleri sarf etmiş değildir.
Evet.
Efendim, makam düzenli ve disiplinli bir gayret sayesinde halin istikrar ve sürekli kazanmış şeklidir.
Evet.
Yani hal sürekli olursa makam olur. Bununla beraber ancak bu hallerin hepsi değil de bir kısmı sabitleşir, makama dönüşür.
Evet.
Her hal makam olmayabilir. Halde kalır, makama yükselmeyebilirsin.
Evet.
Mesela arada sırada işlediği günahlardan dolayı pişman olan bir derviş, bir salik, disiplinli ve düzenli çaba ile pişmanlık duygusunu sürekli kalıcı duruma getirince bu hali makama dönüşmüş olur. Yani bir suç işliyor, ondan sonra boynu büküyor, ya Rabbi diyor, ağlıyor. Bunları yapıyorum, elimde değil, gücüm yetmiyor, affet ne olursun. Ben eksiğim, noksanım. Bu benim noksanım, beni böyle bu halimle kabul et diye her işlediği günahtan sonra bu samimi hal meydana geliyorsa, işte bu meydana gelen hali makamdır diyor.
Aziyet ha.
Sürekli kabulüyorsa ama.
Evet.
Bütün işlediği günahlardan, ara sıra işlediği günahlardan dolayı.
Evet.
Seyr-i sülük, yani inisiyasyon, yani Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanma. Kalp, ruh, sır, kafi, ahva, nefi, cezet, nefi, isbat, 4 tane de murakabe, Allah'a kavuşmak değil, Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır olmak.
Evet.
Bittiği zaman bunların hepsi murakabeye, muhabbette, o zaman derviş olunuyor. 1987'de muhterem Mürşid-i Kamilimiz Musa Topbaş Efendi Hazretleri son dersi verdi.
Allah rahmet eylesin.
Rahmetullahi aleyh Hacı Gedikli Efendi gönderdi. Son dersini Musa Efendi versin dedi. Geldim, son dersi verdi. Allah'ı sevmek dersi. Sene 87. Cebeci Hoca dedi, şu anda sen dedi, bu dersi sana verdik, şu andan itibaren derviş olduğunuz, tebrik ederim dedi. Efendim, ben 10,5 yıldan beri bu kalp, ruh, sır dersleri çektim. Ben derviş değil miydim efendim dedim. Hayır, dervişe benzeyen idin. Yani müştebih derviştin dedi. Şimdi derviş oldun dedi.
10 sene sonra.
Yani evet, seyir sülük
bittikten
formel
sonra.
Şekli seyir sülük bitti. Hmm. En son murakabeyi, muhabbet dersi verildi. Şimdi dervişe benzeyen olmaktan kurtuldun dedi.
Evet.
Sonradan anladık ki aka, kara, karaya ak denmedikçe de dervişlik olmuyormuş. Herkes tarafından dedikodusu yapılan bir adam haline gelmeyince dervişlik olmuyormuş. Yıkımlara ve dostların ihanetine maruz kalınmadan dervişlik olunmuyormuş.
Bunlar.
Ve en hakaretleri kaldırabilme gücüne sahip olmayınca dervişlik olunmuyormuş. Eskiden o hallerin hiçbiri yoktu. Şimdi istediğin kadar dedikodu yap. Ver misin bir şifa edeyim. Dedikodu yapıyor. Ertem Hoca sen yalancısın diyor bana mesela. Ben de diyorum ki teşekkür ederim diyor. Ama az söyledin. Ben 2 kere yalancıyım ya. Sen birini tespit ettin, öbürünü ben biliyorum.
Estağfurullah hocam.
Sen sahtekarsın Ethem Hoca diyor bana mesela. Ben diyorum ki ben 2 kere sahtekarım. Doğru söyledin, tebrik ederim diyorum. Tebessüm ederim. Dervişlik buralardan başlıyormuş.
Bunların hepsine...
Hepsini hazmedeceğiz.
Hazmetmek yani.
Diken yiyen deve gibi olacağız. Ve yüzümüz de gülecek böyle.
Hala
Hallacı Mansur idama giderken taş atılıyordu. Hep gülüyordu değil mi?
Evet.
Şibli gül attı. Ağladı.
Ağladı orada.
Dikenlere ağlamadı.
Evet.
Güle ağladı. Gül niye ağlattı acaba? Bir saat konuşalım şimdi.
Evet ama şimdi ara vermemiz gerekiyor.
Evet, vakit de dolmuş.
Evet,
sözler güzel, akıyor gidiyor da.
Allah razı olsun hocam.
Vahişim bunları konuşuyorum da iyi. Samimi söylüyorum.
Yani
beni bilirsin yanımda,
Allah
benim evladımsın.
Allah
sen.
Razı olsun.
26'da seneden beri yanımdasın.
Allah razı olsun hocam.
Bu anlattığım haller, bende hiçbirisi yok.
Estağfurullah.
Samimiyetle söylüyorum.
Estağfurullah hocam.
Ne olacak benim bu halim?
Allah razı olsun hocam.
Muhterem dinleyenlerim. Konuştuğumuz konular makam, hal.
Hal, evet.
Bunları inanın.
Tasavvufun ıstılahlarından bahsediyoruz.
Tabii,
evet.
Yani şimdi anlatıyoruz vahidçiyim de. Bu anlattıklarımın fakir kendimde hiçbir şey yok yani.
Estağfurullah.
Yok yani, bakıyorum. O şöyle latif olsun, tevazu olsun diye değil yani. İşin hakikati bu. Onun için dinleyicilerimiz bu fakiri dinledikten sonra ya Rab, Ethem Hoca'da olmayan bu güzelliklere Ethem Hoca'ya nasip et ve bütün ümmeti Muhammed'e ihvana nasip et diye böyle bir kolektif dua yapılırsa ümidim onların günahsız ağızlarından çıkacak dualara bağlı gibi gözüküyor. Kendimi öyle görüyorum.
Estağfurullah.
İşin gerçeği bu.
Bizler de dua bekliyorsa. Buyurun Sayın Hocam.
Efendim, seyir-i sülük yani tasavvufta kalp, ruh,
manevi yolculuk,
ahva, inisiyasyon, manevi yolculuk, bir şeyhten ders alma olayı bir anlamda insanın ta yaratılışında, aslında var olan iyi huy ve doğuştan getirdiğimiz iyi huy ve temiz duyguları kalıcı ve sürekli hale getirmektir.
Seyir-i sülük.
İyilik herkes de var. Katilde bile iyilik var. Kötü de bir, ama kalıcı değil. Seyir-i sülük, yani bir tarikata girdik, bir şeyhten ders aldık ve zikir de söküyoruz. Bu geçici iyi huylarımız, doğuştan gelen, sabit. Onları daha çok aktive etmek. Bu olay bundan yani ibaret.
O duygular gidip geliyor ama onlar sabit hale
gelmez. Sabitler değil yani. Evet. Sürekli iyi olmamız lazım.
Sürekli, evet.
Sürekli iyi olma. Makam
evet,
bu
evet,
olma. Makam. Yani seyir-i sülük bu oluyor, manevi eğitim.
Evet.
Bu da haller arada bir gözüktüğü için iyilik hal oluyor. Sabitleyince o iyiliklerimiz makama dönüşmüş olması gerekiyor. Makam sayısı kaç taneydi vahiyçiyim? 70.
Evet.
Başı tövbe, sonu kulluk.
Kulluk.
En son kul oluyoruz. O zaman tasavvufa girdik, uğraşıyoruz. Bizim şeyhimiz Gavs'tır diyor. Bütün diyor her şey onun şeyi üzerine iner diyor. O bütün dünyayı dağıtır diyor. Tabi adab kitaplarında kendi şeyhini Gavs olarak bilmeyen, kendi şeyhini zamanı kutbu olarak bilmeyen istifade edemez. Buna kendini inandırması lazım bir insanın.
Evet.
İnandırmazsa yol alamaz. Bazı tasavvufu cemaatlerde böyle bir Gavs hastalığı var. Yani Gavs'sa tamam, Gavs tamam. Yani bunu böyle mikrofonlarla, anonslarla duyurmanın anlıyoruz ki bir metafizik, manevi benlikle alakası bir yönü var yani bunun. Olabilir ama ilan etmek gerekmez bunları.
Bazı insanlar daha çok keramet türü şeylere meraklı oluyorlar yani.
İşte ondan sonra tasavvufun adı kötüye çıkıyor. Ben hangi tasavvufu anlatıyorum?
Evet.
Onun için bu tasavvufa girecek insanın önce bir şeriat ilmini bilmesi lazım.
Evet.
Cahillerin doldurduğu bir okul haline geldi tarikatlar şimdi.
Maalesef.
Onların kırdığı, yıktığı çamlar, bilmem neleri şey görüyoruz. Biz bile çam bile deviriyoruz. Biz bile.
Estağfurullah.
Onların da yani ne olacak bilemiyorum. Yani tasavvufa ilk ihanet eden yine biziz yani. Biz ihanet ediyoruz.
Yani bu istikamet yönünün daha fazla ön plana çıkarılması gerekiyor tabii.
Bizim Hacı Bayram Camisi'nin oradaki derviş kıraathaneleri var. Derviş kıraathanelerinde kerametten başka hiçbir şey konuşulmuyor. Ve konuşanlar da tembel hanelerde oturan tembel dervişler konuşuyor. Aksiyon halinde, hareket halinde, hizmet halinde olanlar hiçbirisinin ağzından da keramet çıkmıyor. Bu da beni çok düşündürüyor. Demek ki tembel kalmak, su gibi hareketsiz kalıp donup kalmak kirlenir insan.
Evet.
Mikroplanır, içilmez hale gelir, kokuşur, pis kokular neşeder. İşte bu tembellerin durumuna benziyor. Halbuki orada Hacı Bayram Camisi'nin oraya toplandın. Bu gibi benim şeyhim bu kerameti gösterdi. Gavus'tu, bilmem neydi. Ya bunlar okumayı bırak da. Orada aç İsmail Hakkı Bursevi tefsirini. Aç orada İmam-ı Gazali'nin İhyasını. Aç orada Buhari-i Şerif'i. Aç orada Şifa-i Şerif Kadı yazın onu. Aç Mesnevi Şerif. Bunları okumasını yapın ya. Anlatacak bir hoca olsa bile kuru kuruya okuyun. İmam-ı Rabbani'nin Mektubatı. Kuru kuruya onu oku. Hocam anlamıyor. Anlamasan da oku. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ne diyordu? Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubatını biz anlamıyoruz diyordu. O zaman niye okuyoruz efendim? Bereket olur diye. Hani okuması, Allah dostunun kelamlarını okumak bereketi yol açar. O bereketi kazanalım diyor. Yoksa biz anladığımız yok evladım Mektubatı diyor. Anlayan adam böyle söylüyordu.
Yani ki
anlamayanın hali ne olur?
Abdülhakim Arvasi yani.
Tabii. Bereket.
Alim bir adam.
Bereket. Başka bir şey değil. Anlamıyor. Olsun bereket. Anlamıyorum dediğin yerde ruhun tekamülü vardır.
Evet.
Aklın bittiği yerde ruh tekamülü olur. Aklın olduğu yerde nefsin tekamülü olur.
Evet.
Ve laf aslında tam hakikatin tecellisi. Boşuna söylemiyor onu. Ruhumu tekamül ettirmeye çalışıyorum. Kur'an okuyorum. Manasını bilmem önemli değil. Ruhum okunan Kur'an'ı duyabiliyor mu? Aklım duysun, okuma yapıyor, tamam. Peki ruh okuma yapıyor mu? Ruh okuması diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim tefsir yapmayı putlaştıran insanlar, akademisyenleri görüyoruz.
Evet.
Kur'an'ı putlaştırmış. Kur'an Allah değildir. Allah'a götüren araçtır. O aracı amaç yapma. Nitekim cennette Kur'an okuma yoktur. Yasin suresi, Vakıa suresi, Rahman suresi hariç zevk için okunacak o da. Amaç olsaydı olurdu.
Evet.
Öte yandan hal ile makam arasında bazı farklar bulunduğu kabul edilmiş. Genellikle sevinme hali, üzüntü hali, rahatlama hali, sıkılma hali, böyle bu duygular var. Bir de zühd hali, dünyaya rağbet etmeme hali. Sürekli tövbe, günahlarımdan uzak olayım bilinci, katlanabilmek, sabretmek, yükleri dikenlere taşıyabilmek, sürekli Allah'ın önünde ezik olmak, teşekkür etmek ve dini ciddiyet, samimiyet ve takva ile yaşamak gibi dini ve ahlaki ilkeler makam olarak adlandırılmıştır. Yani üzüntü, rahatlık, sıkıntı gibi hallere, durumlara hal denmiş. Tövbe, sabır, şükür gibi, takva gibi ahlaki ve dini ilkelere de makam adı verilmiştir. Serraç, El-Luma adlı eserinin 65. sayfasında, İmam Kuşeyri de Er-Risalesi'nin 191. sayfasında bu tanım veriyor.
Yani sevinç, üzüntü gibi şeyler,
hal psikolojik hallere, hal deniliyor.
Evet, durumlara.
Ve amele yansıyan, göze görülür sabitliklere de, ahlaka da,
onlara da
makam adı verilir. Böyle bir görüş de var.
Evet.
Hal ile makam arasındaki bir fark, hal ilahi bir lütuf olarak görülür. Allah tarafından sen istemesen de veriyor Allah. Makam işe biraz çalışmak lazım. Ey kulum bana bir adım gel, sana on adım geleyim. Olayıyla, paranteziyle anlattığımız, hadis-i şerifteki onunla anlatabildiğimiz bir yapı.
Birinde gayret var.
Yani çalışarak bir süreç içinde kazanılması. İşte hal Allah veriyor, işte o kadar. Allah bu hali nasip etti.
Evet.
Mesela muhterem Mürşid-i Kamil Efendi Mevlana ile ilgili konuşma yaptı ve dinledik, değil mi?
Evet.
Bir, benim ruhuma, kalbime, özüme hitap eden yönü vardı. Yaklaşık o 45-50 dakika içerisinde kalbime ve ruhuma etkileyen, ödüyor vizüel olarak duymaya hitap eden ve görmeme hitap eden yaklaşık ondan fazla kabiliyetsizliğimle hal yakaladım. Benim için o süperdi. Gayet süperdi. Bir de benim görmeme değil de duymama ve aklıma hitap eden yön vardı. Direkt kalbe ve aklıma hitap eden, aklımı aydınlatan. Orada da pek çok, hepsi aydınlatıyor da bir tanesi daha fazla aydınlattı.
Evet.
Ne demiştik orada? İşte Yaman Dede, Abdülkadir Keçicioğlu, bazen talebeler görürlerdi ki elini duvara yaslamış, başı önde eğik, o şekilde kımıldamadan duruyor.
Hasta gibi yani.
Hasta gibi.
Evet.
Talebeler yaklaşıyor. Sık sık oluyor bu hal. Hocam hastaysanız sizi hastaneye götürelim diyor talebeler. İmam Hatip Okulu talebeleri.
Evet.
Evladım, ben Resulullah'ı hatırladığım zaman bana böyle bir hal geliyor. Bütün gücüm, kuvvetim kayboluyor. Onun için duvara yaslanma ihtiyacı hissediyorum diyor.
O kadar aşık yani.
O kadar aşık. Bundan yani bütün bir sohbet etkiledi. Mürşid-i Kamil konuştu. Bütün sohbetten etkilendim. Gözümü, kalbimi, kulağımı, özümü bir an bile sohbetten ayırmadım.
Evet.
Dinledik elhamdülillah. En çok flash etki Abdülkadir Keçicioğlu Yaman Dede'den geldi. Ve Mürşid-i Kamil Yaman Dede'nin bu halini anlatırken ki manevi yapısı bambaşka bir güneş gibiydi. Tamamen güneş, bu daha bambaşka bir güneş gibiydi. Onun için sohbeti dinlerken bir ekstroversiyal, bir dış afaki yönüyle akılla dinlemek, iki introversiyal, enfüsi olarak dinlemek. İkisini biz dinleyici olarak dinlemeye muvaffak olursak, hatta yetebeyyene lehum ennehül hak, hakikate ulaşmış oluruz. Ve sahabe-i kiram da peygamberimizi dinlerken bu şekilde dinliyordu. Gözleri ettehiyat pozisyonda bir yere yaslanmadan sohbeti dinler. Nakşibendi adabında yaslanılmaz sohbette. Yaslanılmaz. Ettehiyatı pozisyonu, hutbe dinleme pozisyonu, sahabe pozisyonu, peygamberimin öğrettiği pozisyon. Yaslanınca sohbet bitmiştir. El diz üzerinde olacak.
Evet.
Baş öne olacak, sağa sola bakmak yok. Çünkü namazın içerisinde sağa sola bakmak şeytanın ihtilasıdır. İhtilas. Yani hırsızlama yapması. O hırsızlamaya şeytan gözümüzün vizüal açılımıyla sebep oluyor. Evet. O zaman göz kısık, kalbe bakıyoruz, kulak sohbette ve kalpte Allah'ın huzurunu duyarak dinliyoruz. Sohbet böyle dinlenilir. Böyle dinlerseniz ruhunuz da aydınlanır ve aklınız da aydınlanır.
Evet.
Sohbet dinlemeyi dervişler bilmedikleri için sohbetten tesir elde edemiyor. Yaslanıyor, bir de sağa sola bakıyor, sağını solunu kaşıyor. Hayır, namazın içinde ettehiyatı de nasıl oturuyorsan öyle oturacaksın. Kural bu. Ettehiyatı otururken sağa sola mı bakıyorsun? Orayı buraya kaşıyor musun? Hiç kımıldamak yok.
Evet.
Parmağını kımıldattın, sohbet bitti. Tam asıl kök kural bu. Ama dervişler zayıf olduğu için bu ağır kuralları biz anlatamıyoruz. Anlatmakta zorlanıyoruz.
Evet.
Ama böyle ağır anlatmayın. Vallahi işin hakikati bu kardeşim. Tam murakabe. Hiçbir şey kımıldamayacak. Ne demek? Ölü haline geliyorsun, öbür dünyaya gidiyorsun, ahiretten sohbeti dinliyorsun. Diri olarak değil, ölü. Ölü hayata ihtiyacı var demek. Beni ölü halimde diriltecek olan, ihtiyacım olan şey nedir? Sohbetin hayat özelliği. Bomboşum ben, ölüyüm. Ey mürşidi kamilim, konuş. Ben ölüm halimi senin sözlerindeki hayatla dirilişe dönüştüreceğim. Dirilt beni.
Evet.
Diriltici sohbet yap. Sen ölü gibi olmazsan, sen noksanını izhar etmezsen, senin bardağını sepetin doldurmazlar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mezarına girerken, orada üstte kapıda bir Molla Camii Hazretlerinin beyti var değil mi?
Evet.
Ne diyor o iki tartılı beyitle? Burası aşıkların Kâbesidir. İn makam. Kâbe-i uşşâkest.
Kâbetül uşşâk bahşet in makam. Herki nâkısâmet inca şot tamam.
Yani burası aşıkların Kâbesidir. Ne diyor? Herki nâkısâmet inca tamam şot. Buraya boş sepet olarak, boş ölü olarak girersen ileride sepetini doldururlar. İleride içeride seni diriltirler diyor. Dergaha boş girmek, ölü girmek, şeyhin elinde, gassalin elindeki ölü gibi olmak, hakkın anlamasının bunlar oluyor. Hiçlik makamı, benlik değil, varlıkla değil, yoklukla girmek. O zaman seni inşa eder.
Evet.
Bunu işte dönüştürüyorlar, efendime söyleyeyim, beyin yıkamaydı, şuydu buydu, neler neler anlatıyorlar. Anlatılmak seni bu. Sen boş olduğunu, ne kadar boş olursan o kadar doldurabilir şey. Sen kendini boşaltmadan şey seni dolduramaz. Boşluklarını, noksanlıklarını tamamlayamaz. Her ki nakıs Ahmet, her ki burada içeri girerken kendini boşaltır, bomboşluk ve nakıslığının idraki içerisinde girersen, içeride o boşluğu ve noksanlığı giderirler, tamam şod, inca, tamam şod. Burada tamamı erer diyor. Bunları işte sohbet deyince, yani sohbet dinlemenin adabı kaybolmuş vaziyette.
Evet.
Sohbete gelindiği zaman hiçbir konuşma olmayacak. Bittiği zaman da hiçbir konuşma olmayacak. Çay içilecek, sohbet yapılacak, sessize dağılacak. Böyle olmuyor. Siyaset konuşuluyor, altın gümüş konuşuluyor, arsa daire fiyatları, çoluğun... Bu o dünyevi işlerin konuşacağı yer değil. Misafir gidersin, misafirlikte konuş arkadaşına, uzun uzun konuşun, 3 saat. Ama sohbet de sadece konuşan, konuşturan, dinleyen hepsi Allah'ta ortak paydada buluşacak. Sen Allah'tan uzaklaşmış oluyorsun.
Evet.
Ya işte dün akşam onu dikkatimi çekti. Yani yere gelmişken söyleyeyim.
Buyurun.
Entelektüel bir grup Müslüman. Allah hepsinden razı olsun. Güzel insanlar. Konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Orada dikkatimi çekti. Yani şuurlu Müslüman kitle var karşımda. İşte bir grup 12 civarında arkadaş vardı. Sorular soruluyor. Sorulan sorular, ben öldüm, ahirette bana şu sorulacak. O zaman bana şunu anlat diye bir soru gelmedi bana. Ölünce Allah'ın ahirette bize sormayacağı sorular geldi.
Evet.
Hadis sahih mi değil mi? Miras oldu mu olmadı mı? 50 vakit 5 vakte indi. Allah'ın öldükten sonra bize sormayacağı sorular. Müslümanlar sorulmayacak soruların cevap peşinde koşuyor şimdi. Merkezde Allah var. Hadi gelin Allah'a konuşalım dedik, biliyorsun akşamleyin.
Evet.
Konuşma sırasında ya hocam fazla metafizik oldu, anlamıyoruz. Konu Allah olunca anlamıyoruz oluyor. Ve hemen çevreye savruluyorlar. Merkezden çevreye savruyorlar. Santral bırakılıyor. Sabit merkez. Abi o sabit merkezden soruluyor. İmanını kuvvetlendirdin mi? Amelin sağlam mıydı? Kalite neydi? Makam neydi? Hal neydi? Efendim söyleyeyim, bunun hesabını ver. Yani hep bunlar, o sorulacaklar, hiçbiri sorulmadı akşam bana.
İhtiyacımız olan değil de ihtiyacımız olmayan
yok
şeyleri.
Yok dedi. Allah'ın ahirette bana sormayacağı şeyleri bana sordular.
Evet.
Allah bana ahirette bunu soracak. Acaba bunun cevabını ben nasıl verebilirim? Bize bu konuyu anlat hocam diyen bir tane soru gelmedi. Sorulmayacaklara çalışıyoruz, sorulacaklara da kaçıyoruz. Yani kendimizle yüzleşemiyoruz.
Maalesef.
Paolo Coelho'nun yazdığı Simyacı adlı romanda herkes kendi hikayesini yazar. Kardeş, kendi hikayeni ölmeden önce mutlaka oku. Çünkü zaman gelecek, okumadığını okutturacaklar. Evet. O zaman durumun kötü olur diyor. Hikayeyi sen yazdın. Hikaye kendi hikayen. Kendi hikayeni kendin oku. Kendini hesaba çek burada diyor.
Kendi hikayeni oku.
İyi bir hesaba çekersen ahirette hesap kolay olur diyor. Hikayeni okumaya çalış. Biz dedikodu yaparak hep başkalarının hikayesini okuyoruz. Hadis-i şerif, Ramızül Hadis. Allah bir kimseyi cehenneme koyacaksa ona kendisini unutturur. Hep başkasının kusurlarıyla meşgul eder, dedikodu yaptırır. Bir insanı Allah cennete koyacaksa başkalarının kusurlarını ona göstermez. Hep kendi kusurunu gösterir, hep kendisiyle meşgul olur. Bu da onun cennete gideceğini gösterir diyor.
Evet.
Kendi kitabını okutturur. İkra kitabeke ve kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ. Kitabını oku. Oku kitabını. Bugün senin nefsin hesaba çekici olarak sana yeter. Sen kendini kendin hesaba çekici olarak yine kendin kendine yetersin diyor. Yargılayan, yargılamak ve yargılanan hepsi sen olacaksın diyor. Paolo Coelho şu bunu bu dünyada yap diyor. hikayeni lütfen yazdığın romanı oku diyor. Evet. Bunu sen yazıyorsun. Boynumuza takılı olarak gelecek. Boynumuza takılı olacak. Ta'iruhu fi unqihi. Boynunda takılı olarak diyecekler ki işte senin kitabın bu. Oku diyecekler, verilecek. O da diyecek ki, kul açacak o kitabı. Diyecek ki mali hazel kitap. Allah Allah. Bu nasıl kitap ya o? Mali hazel kitap. Kendi kitabına söyleyecek.
Evet.
La kendi yazmış. Allah Allah diyecek. Ben bunları la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. İrili ufaklı her şey var. Şimdi konuşurken az önce burnumun kenarı hafifçe şöyle kaşıyı verdim. Az önce kaşıdım. O bile yazılı. Gerek var mı? Olsun olmasın. Her şeyi yazıyorlar.
Hiçbir şey bırakmıyor.
Burnumu hafifçe bir saniye kaşıdım. İki saniye. Onu bile yazıyor. Sinek kondu, onu bile yazıyor. O bile yazılıyorsa.
Hiçbir şey bırakılmamış. Boş bırakılmamış.
O bile yazılıyorsa.
Evet.
Nakir deniliyor. Nakir ağırlığında bile olsa. Nakir hurmayı yedik. Çekirdeği elimizde. Çekirdeğin üzerinde bembeyaz bir küçük zar var. Yarı şeffaf. Flu.
Evet.
Biliyorsun.
Evet.
Zar. Atınca yere sallana sallana zor düşüyor. O kadar hafif ki. Onun bir gramın üçte biri veya dörtte biri ağırlığında olduğunu söylüyorlar. 25 santim ağırlığındaymış. Yani bir gramın daha aşağı.
Toz
nakir. Şey. Kur'an'da geçiyor.
Evet.
Nakir kadar bile olsa hepsinin hesabını vereceğiz. Hiç kimse sorulacak sorular hakkında merak ve endişesi yok. Hep dışa kaçıyor. Demek ki ahiret, akıbet kötü olacak. Alamet bu. Şimdi akşamki o dinleyenlerince, dinleyicilerime ve muhataplarıma bunu bir şekilde anlatmaya çalıştım. Fakat o yönde açılımları olmadığı için açılım sağlayamadım. Çünkü Allah'a doğru açık değil, içe doğru açık değil, dışa açık. Sorulmayacaklara açık. Çevreye savrulmuşlar. Çevreden merkeze nasıl çekeceğiz? Tarikat terbiyesi onun için lazım. İçe insanı dönüşü sağlıyor tarikat terbiyesi. Yani Allah Allah zikri içe dönüş hareketidir. Seni sana tanıtma hareketidir. İlim, ilim bilmek, ilim kendini bilmektir.
Herkes
bir ben var, yani. Bende ha, bana ben demen, ben bende değilim. Bir ben var bende, benden içiyorum. Hep dış benlikleri merak ediyoruz. Bir de iç öz benliğimiz, hiç buna merak eden, bu derse çalışan yok.
Kendimizle yüzleşmekten kaçıyoruz ya.
Kendimizden kaçıyoruz.
Kendimizden kaçıyoruz.
Ha, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Merkeze kaçın diyor, değil mi?
Evet.
Kendimiz, merkezimiz yani Allah. Allah, fefirru ilallah, kendinize kaçın diyor. Yani Allah'a kaçın, kendilikte. Kendilik arkesi Allah'a dayanıyor. O zaman kendini tanı. Men arefe nefsehu.
Evet.
Nefsin hakikatinin arkasında Allah vardır. Fekad arefe rabbehu vardır. Olay bu. Sen Allah'a kaçman gerekirken Allah'tan kaçıyorsun. Firar anillah yapıyorsun. Firar ilallah yapmıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kaç, merkeze kaç. Çevre korkutucu. Firar korku veren bir şeyden kaçmaktır. Firar kelimesi.
Evet.
Bir şeyden korkuyorsun. Güvenilecek bir yere kaçmak. Allah güvenilecek yer. Çevre hep hesap sorulacak. Korkulu yerler o çevreler. Çevreden, dış dünyadan içe Allah'la buluşmaya kaçmak. Merkeze gelmek. İnsanlar çevreyi merkez haline getirdiler. Allah'ı da çevreye taşıdıkları için yarı ateist haline geldi. Bugünün modern Müslümanı ve bugünün modern Müslüman zihniyeti maalesef bu şekilde yavaş yavaş deizme, yani zındıklığa doğru kayıyor.
Allah korusun.
Protestan İslamlık Avrupa tarafından bize dayattırıldı. Bu zokayı ilk yutanlar ilahiyatçı akademisyenler oldu. Akılcı İslam üretmek. İman akıl ötesi bir olay.
Evet.
Akıl ötesi bir olayı akıl içi bir olay olarak lanse edemezsiniz. Yoksa Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi sırf akılcılık ve pozitivizm dört ayağa batağa saplanmış merkep gibidir. Çıkarmak mümkün değil.
Maalesef.
Akıl çünkü kendi başına değil. Allah'ın verdiği ışık da yol alır.
Evet.
Kalple akıl irtibatını kurabilmeye biz tasavvuf adı veriyoruz. Tasavvuf terbiyesi adı veriyoruz. O zaman kalbimizde bağımızı kesmememiz lazım. Çünkü Allah kalbimizde. yok desek de kalbimizde var desek de. Lenin, Alexander Vladimir İliç Lenin, Karl Marx, Allah yok diyordu. Onlar Allah yok derken, Allah yok u dedirten yine kalplerindeki Allah'tı.
Evet.
Yani kalplerinde yine Allah vardı. Ama kalplerindeki Allah'ın farkında değillerdi. Tarikat terbiyesi de bu farkındalığı sağlamakla alakalı bir keyfiyet.
Yoklukta bir varlık var zaten.
Tabii. Yok yani, dediğin şeyde bir varlık var. Varlık var. Evet. O yok yok değil. Ki ölürken bu yüzden فَيْذَا بَلَغَتُ هُلْقُمْ بَاَنْتُمْ هِنَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ ruh boğaza geldiği zaman gözünüz açılır, görürsünüz diyor. فَكَشَفْنَا اَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ o gün göz açılır ve bakış demir gibi keskin olur. Her şeyi ahireti görürsün. Aa, Allah varmış. Aa, ahiret varmış. Bunu görürsünüz diyor. Ama son nefeste imanın faydası yok. Firavun'un imanı gibi amentu ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail. Şu anda boğuluyorum ama beni İsrail'in inandığı Allah'a da inanıyorum dedi Firavun. Kur'an'da ayet bu.
Evet.
Faydası var mı? Yok. Bu hastanelerin reanimasyon servislerinde bir talebeme mezuniyet tezi olarak görev vermiştim. Amerika'da yayınlanmış bir takım akademik çalışmalar var. Öbür tarafa reanimasyon servislerinde kısmi ve göreceli olarak, izafi olarak, kısmen nisbi olarak gidenler ve gerisin geriye dönenler var. Hayata yeniden döndürme servisleri. Adam ölüyor. Bir dakika ölü kalıyor. Bir buçuk dakika, iki dakika. Hemen elektroşok makinesini dayıyorlar. Bir zıplıyor. Ondan sonra tekrar hayata dönüyor. O sırada neler gördünüz? %25'i hatırlıyor. %75'i bir şey gördüğünü hatırlamıyor. Hatırlayanlar, tabii klinik profesörleri akademik çalışma yapmış. Bilimsel çalışma bu.
Evet.
Gözlem yapıyor. Bu insanlar gittik dediği yerde ne görüyorlar? Dönenlerin hepsi diyor kutsal kitaplarda, İncil'de, Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim, mukaddes kitaplarda anlatılan cennet ve cehennemleri anlatıyorlar diyor. Bir kısmı cehennem anlatıyor, bir kısmı da cennet anlatıyor diyor.
Demek ki var ya.
O ara, yani bu ruh daha bedende ayrılmadı, boğazda duruyor, çıkmak üzere iken göz açılıyormuş. Kur'an'da öyle söylüyor, göz açılıyor. Ama ruh daha terk etmedi. Nerede? Boğazda, çıkmak üzere. Kurbanı da boğazdan kesmemizle ruhun boğaza gelmesini beraber incelerseniz çok farklı bir tefsir ve yorum ortaya çıkar. Onun üzerine durup da tefsir yapan tefsir kitabını da görmedim ben şimdiye kadar.
Evet.
Hayvan keserken boğazından kesiyoruz. Biz de ölürken son nefesimizde ruhun tam çıkmak üzere olan haleti nez denilen o an İzabel Akhtül Hulkum diyor. Yine boğazla ruhun bedenden ayrılıp ölme arası. Boğazla bağlantısı ölüm. Şu boğazda ne var? Mevlana Hazretleri ruhla beden arasında beyaz bir iplik var diyor. Esrail gelir. Yani uykuda ölüyoruz da ruhumuz bir yere gidiyor, rüya görüyoruz da o ruhla beden arasında o beyaz gümüş renkli iplik bağlı duruyor.
Bağlı.
Ayrı ama iple bağlı. Modern parapsikoloji de Mevlana'nın dediğini diyor. Ezrail gelip o ipi kesiyor, ölüyor. Bitti. İşte o ip ama ruh bedende değil ama hala bağlıyız. O anda gördüklerimiz. Gece murakabede dervişlerin gördüğü vakalar işte ruhun bedeninden çıkmış hali ve gördüğü olaylar ki rüya değil vakadır bunlar. O da ayrı bir yorum yapılması gereken bir husus.
Evet.
Hem ayet böyle söylüyor. Modern parapsikoloji astral beden, korporel bedenin üzerine çıktığı zaman yani ruh bedenimiz bu cisimsel maddi bedenimizin üzerinde çıktığı zaman ikisinin arasında beyaz renkli, gümüşü renkte bir iplik ile birbirlerine bağlı diyor. Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Evet. Mevlana bunu 750 sene önce söylemiş. Modern parapsikologlarını kesbetmiş. Ama oradan gidip de gelenler, hatırlayanlar anlattıkları ya cennet anlatıyor ya cehennem anlatıyor. Görebildikleri bu. Demek ki kutsal kitaplar yalan söylemiyor. Ahiret var, cennet ve cehennem de var.
Evet.
Bu konuyu da keşke bir vakit olsa da
İnşallah.
Sırf bu konuyu
sadece
gidip gelme.
Gidip.
Ondan sonra rüyada yaşadığımız haller. Murakabede kendimizden geçip o yaşadığımız o deep contemplation dediğimiz derin iç hallerimizde ortaya çıkan yeni yapılar.
Evet.
Vaka denilen. Acaba bunların kimyası, bunların mahiyetine, arka planına, insilahına, Mevlana'nın dediği gibi bir gece insilah oldu diyor. Ruh bedeninden tamamen koptu diyor. İplik de kopmuş. Bak dedim, iplik de kopmuş.
Ölümü yaşamış.
Yaşamış öyle mi? Bana Konya gösterildi diyor. Bir baktım Konya altın bir tabak. Anladım ki Konya'nın imanı kuvvetli. Daha sonra baktım ki o altın tabağın içinde akrep dolu zehirli. Anladım ki Konya ahalisi dedikoducu.
Mevlana Hazretleri söylüyor.
Evet. Vahişim.
Evet hocam.
42 yıldan beri tasavvuf çalışması yapıyoruz. Sadır okuması yapmıyorum ben. O maneviyat yok bende. Sadece satırları okuyoruz. Satırlardan yansıyanlar bunlar. Yani satır, kitap bilgileri bunlar. Bende hiçbir hal bilgisi yok.
Estağfurullah.
Ve insana doğru, Alexis Carrel'in dediği gibi, insan bu meçhul. Bunları ele aldığımız zaman meçhule doğru bir gidiş var. Yani bir karanlığa gidiş. Ve karanlığın sonu yok. Hep aydınlanacak karanlıklarımızla dolu içimiz. Aydınlanmayı bekliyor. O da Allah zikri. Tasavvufun ve tarikatların öğretmeye çalışında bu. Allah bitti.
İnşallah.
Allah bes, gerisi boş, baki heves.
Allah aydınlanmayı nasip eder inşallah. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.